Ayrım 11.
Güzelliklerin peşinden gidilince işte böyle durulmuyor. Yaz aylarında bulundukları yerden ayrılamayan ve sıkılan yaratıcı gençler bir araya gelip Cengiz Bektaş yöntemini uygulayabilirler. Nitekim Üryanizade sokağından esinlenerek Beylerbeyi'nde ve Çengelköy'de de bu tür sokak düzenlemeleri başlamış bile. Boş bir yaz tatili için bundan güzel proje olur mu? Güzellikleri hobi edinenler deyince yaşadığım iki örneği daha aktarmak istiyorum. İkisi de New York'tan anılar. New York'un ünlü Metropolitan Müzesi'ne sık sık giderdim. Her gidişimde dikkatimi çeken, danışma masasına ve ana bölümlere giden geniş koridorların başlangıç noktalarına yerleştirilmiş dev vazolar ve bu vazoların içindeki muhteşem çiçek düzenlemeleriydi. Upuzun saplı güller, çan orkideler, karanfiller ve daha başka pahalı çiçeklerle özel olarak hazırlandığı derhal belli olan düzenlemelerdi bunlar. Çok merak etmiştim, sordum, soruşturdum. Kimse bir şey bilmiyordu. Sonunda New York'un kültürel yaşamını iyi bilen bir arkadaşım vardı. Piyesleri, sergileri kaçırmayan, bilinçli okuyan ve okuduklarını da gayet iyi özümleyen bir başka güzel insandı bu dostum. Bilse bilse o bilir diyerek bu kez ona sordum. Gerçekten de sorunun yanıtını o biliyordu. Yıllar önce New York'un varlıklı bir kadını müzeyi gezmeye gelmiş. Her şeyi beğenmiş ama giriş yerlerini kuru bulduğunu, neden oralara vazolar içinde taze çiçekler yerleştirerek müzenin ağır havasını yumuşatmadıklarını sormuş. Müze görevlileri de müzenin bu tür düzenlemelere verecek parası olmadığını anlatmışlar. Onun üzerine bu hanım evine gider gitmez avukatını aramış ve bir vakıf kurmuş. Vakfın amacı Metropolitan Müzesi için çiçek aranjmanları yapılması ve bunların haftanın belli günlerinde müzeye gönderilmesini sağlamakmış. İşte müze girişindeki o muhteşem çiçeklerin öyküsü. Diğer öykü de buna çok benziyor. O da yine New York'taki seçkin kişilerin oturduğu Park Avenue ile ilgili. Bulvarın iki yanında dev ağaçlar var ama kışın bu ağaçlar yapraklarını döküyor ve çıplak kalıyorlar. Park Avenue'da oturan yine varlıklı bir başka hanımı bu görüntü rahatsız ediyor ve sokağın kuru dallı ağaçları nasıl güzelleştirmeli diye düşündükten sonra tüm ağaçları ışıklandırmaya karar veriyor. Ağaçlara minicik ampullerden birer ağ ördürüyor ve böylece kış gecelerinde ortalık kararıp elektrikler yandığında sanki bir rüya aleminde yürüyorsunuz, hele de lapa lapa kar yağıyorsa. Bu da bir başka güzellik arayıcısının kentine armağanı. İster paralı olun ve bu tür şeyler yapın, ister Cengiz Bektaş'ın mahalle sakinleri gibi ellerinizi, emek ve sevginizi kullanın. Güzellik arayışı içinde olmak sadece sizin değil, başkalarının yaşamına da pırıltılar katacaktır. Diğer hobilere gelince, kimi seramik, kimi resim, kimi marangozluk yapıyor, kimi denizin dibine dalıyor, kimi kentin tarihi yerlerini geziyor, kimi fotoğraf çekiyor. Hobisiz insan hayatın bir yanını ıskalamış demektir. Hobisi olmayan insan eksik kalmış insan, yaşamını tam tamına yaşayamayan insan bir yerdi. Her hobi yaşantınıza yeni yeni boyutlar, zevkler, bilgiler, heyecanlar getirir. Bunun yanı sıra aynı zevki paylaşacağınız yeni kişilerle tanışır, çevrenizin dışından da arkadaşlar edinirsiniz. Ufkunuz ve dost çevreniz genişler. Hobiler derslerin ve işin dışında insanı dinlendirmesinin yanı sıra yaşamını da renklendirir. Hobisi olmayan yaşlılara bakın. Hele de emekli olup eve kapanınca hayatları ne kadar durağan hale geliyor veya çocukları büyüyüp evden gitmiş ev kadınlarına bakın. Nasıl da sıkılıyorlar. Oysa genç yaşta bu tür hobiler ve zevkler getirilmişse, kişinin yaşlanıp işleri azaldığında bu tür zevk aldığı uğraşlara yönelecek, günlerini sıkılmadan bir şeyler üreterek yaşayacaktır. Onlara yardım edince kendimi iyi hissediyorum. Boş vakitler konusunda son olarak belirtmek istediğim bir noktada insanlara yardım için vakit ayırmak. Bu haftada bir, hatta iki haftada bir saatinizi huzur evlerindeki yaşlılara veya çocuk esirgeme kurumlarındaki küçük çocuklara ayırmak şeklinde olabilir. Yaşlılar sohbet edecek kişilere, çocuklarsa onlara masal okuyacak vakti olanlara öyle ihtiyaç duyuyorlar ki. Kızımın okulundaki bir grup öğrenci yılbaşlarında, bayramlarda huzur evine çocuk esirgeme kurumuna gidiyor, yaşlıların mektuplarını yazıyor, onlarla sohbet ediyor, çocuklara ise masallar okuyor, onlarla oynuyorlardı. Ayıracağınız birkaç saat ailesi olmayan, sizler kadar şanslı olmayan bu insanlara en büyük armağan. Bir başka genç ise aile çevresinden iki yaşlı ve çocuksuz teyzeyi üstlenmişti. Sanırım 10 günde bir onlara gidiyor, alışverişlerini yapıyor, telefonlarını ediyor, yazılacak mektuplarını yazıyor ve postalıyor, faturalarını ödüyor ve onlarla oradan buradan sohbet ediyor, aile dedikodusu yapıyorlardı. İki yaşlı kadın da onun gelişini büyük bir heyecanla bekliyor, ona yemekler hazırlıyorlardı. Bu genç onların dünyayla bağlantısıydı sanki. Kendisine neden bunları yaptığını sorduğumda bana böyle şeyler yapınca kendimi iyi hissediyorum da ondan demişti. Bir başka genç de okuması yazması olmayan kahveci çırağını okuma yazma öğretmeyi üstlenmişti. Aylarla onu çalıştırdıktan sonra onun ilk gazete okuyuşunda duyduğu mutluluğu hiç ama hiç unutamadığını söylüyor. Etrafınıza bakın. Önce yakın çevrenize, akrabalarınıza bakın. Yardım edilecek biri varsa ona yardım elini uzatın. Yakın çevrenizde yoksa diğer insanlara yardım edin. Boş vakitlerinizin bir bölümünü bu iş için ayırın. Ne demiştik? İnsanlık bir büyük aile. Birbirimize yardım edersek yardım eden de mutlu olacaktır. Demek ki tümden yalnız değilmişim diyerek yardım edilen de onca karanlık içinde yine bir pırıltı. Ne güzel şeydir arkadaşlık. Onun ilk kez yuvada birbirlerinin saçını çekerek tanıştılar. Sonra biri diğerine salıncakta kolan vurmasını öğretti, öbürü ise cikleti daha kocaman şişirmesini. Ve ciklet baloncukları patlayıp yüzlerine yapışınca birbirlerine bakıp gülmekten kırıldılar. İlkokulda birbirlerine bağlılık yemin ettiler. En iyi arkadaştılar onlar. Ortaokula giriş sınavları için çalışkan olanı, oyunu daha çok seveni çeke çeke kursa götürdü, çalıştırdı. Ortaokulda ilk uzaktan uzağa aşklarını birbirlerine fısıldadılar. Poster değiş tokuşu yaptılar. İzin alabilmek için ailelerine karşı müthiş bir cephe oluşturdular. Ve de vay birinin önünde öbürü aleyhine konuşanın haline. Lise yıllarında birlikte hayale daldılar. Biri ekonomist olup dünyayı kurtaracak, diğeri turizmci olup otelleri fethedecekti. Para kazanacak, seyahatlere birlikte çıkacaklar, dünyayı bir baştan bir başa gezeceklerdi. Üniversite yıllarında ayakları daha bir yere basar olmuştu. Birbirlerine yol göstermeye, önemli kararları tartışmaya başlamışlardı. Okul sonrası yollar ayrıldı. Meslekleri onları ayrı ayrı kentlere çekti. Evlendiler, çocukları oldu. Bir süre sonra biri kocasından ayrıldı, öbürü hemen valizini kaptığı gibi arkadaşının yanına uçtu. Boşanma sonrası o ilk zor haftayı birlikte ağlaya güle konuşa geçirdiler. 2 yıl sonra diğerinin babası öldü. Bu kez boşanmış olan arkadaşının yanındaydı. Uzun ve ayrıntılı planlar sonucu birlikte bir tatil ayarlayabildiler. Çocuklarını da alarak deniz kenarındaki yazlık bir eve yerleştiler. Sıcak yaz gecelerinde kocalarını, çocuklarını, mesleklerini konuştular. Karşılıklı yaşamlarının dökümünü yaptılar. Bir gün gelip eşinden ayrılmış olana yurt dışındaki uluslararası bir kuruluştan çok güzel bir iş teklifi geldiğinde onu kutlamak ve yolcu etmek için öteki kentten kalkıp gelen yine aynı arkadaştı. Şimdi biri çok uzak bir ülkede, öbürü buralardı. Ama biri diğerini telefonla aradığında canı sıkkınsa öbürünün hassas antenleri hemen çalışıyor ve neyin var senin diye soruyor. Öteki bir şeyim yok deyince nasıl bir şeyin yok ben anlamaz mıyım? Hem bırak saçını oynamayı da anlat bakalım neler oluyor diyor. Ve telefonun öbür ucundaki her sıkıntılı zamanında yaptığı gibi gerçekten de saçıyla oynamakta olduğunun farkına vararak gülüyor. Nasıl da bilirsin diyor ve sıkıntı bulutlarının ilki aralanmaya başlıyor. Ne güzel şeydir arkadaşlık. Çeşit çeşit arkadaşlıklar vardır kişinin yaşamında. İlk deneyim yuva veya ilkokulda başlar. Kendimize bir en iyi arkadaş buluruz. Onu ne severiz ne severiz. Canımızı bile verebiliriz onun için. Yıllar ilerledikçe, okullar değiştikçe arkadaş listemiz kabarmaya başlar. Küçük yaştan başlayan bazı arkadaşlıklar devam eder. Hatta ömür boyu sürer. Bazılarıyla yollar, zevkler, kişilikler ayrılır. Yeni yeni arkadaşlar ediniriz. Yaşımız ilerledikçe değişik türde arkadaşlıklar geliştiririz. Birisiyle spor sahasında anlaşırız. Diğeriyle sırlarımızı paylaşırız. Bir başkasıyla ders çalışırız. Öbürüyle vara yuva güleriz birlikte. Kimisi yazlıktaki arkadaşımızdır. Her yaz onu görünce mutlu oluruz. Kimisiyle mektuplaşarak dostluk kurmuşuzdur. Aradaki uzaklığa karşın çok yakın, çok özel bir bağ oluşmuştur aramızda. Bütün bu dostluklar insanoğlunun kişiliğindeki çeşitliliği, değişik yanları gösterir. Ama bir de özel bir dost, bir arkadaşımız vardır ki onunla kişiliğimizin her yanıyla anlaşırız. Böylesi bir dostu olanlar gerçekten şanslı kişilerdir. İyi bir arkadaşta neler aranır? Önce sadık olması, sizi sevmesi çok çok önemli. Sorunlarınızı anlattığınızda sizi gerçekten dinleyip yardım etmek isteyen biri. Bu yardımı yaparken de sizi kırmadan gerçekleri söyleyebilen biri. Sırf sizi üzmemek, teselli etmek için aksini düşünse de sizi sürekli onaylayan kişi size yardımcı olamayacaktır. Çünkü böyle bir davranışla gerçekleri görmenizi sağlayamayacaktır. Oysa gerçek dost hakikati söyler. Öte yandan bunu sizi kırarak yapıyorsa bu da geçerli değil. Gururumuzu incitmeden, sizi üzmeden fikrini söyleyebilmeli. Doğruyu söylemek arkadaşını kırmak değildir. Bazı kişiler arkadaş ben dobra konuşurum cümlesiyle başlayıp herkesi kırıp geçirirler. Aynı şeyi bir de onlara yapın da görün tepkilerini. İlişkilerde çifte standart uygulanırsa ortada ne sevgi kalır ne de bağlılık. İyi bir arkadaş olabilmek için siz neler yapmalısınız? Güzel bir arkadaşlığın oluşması ve sürmesi için sizin de çaba göstermeniz gerek. Arkadaşlarınızı onlara gereksinim duymadığınız zamanlarda da arayıp sormalısınız. Onlara vaktinizi vermelisiniz. İşiniz çoksa telefonla arayıp 5-10 dakikalık bir konuşmayla da bunu gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşınızın başı dertte ise ona elinizden gelen yardımı yapmalısınız. Bir sorunu varsa onu dinlemelisiniz. Sorular sorarak işin köküne birlikte inmeli, sonra da fikirler vermelisiniz. O gün sokağa çıkmayı hiç ama hiç istemeseniz bile, arkadaşınızın doğum günü ise çıkıp bir armağan alıp ona gitmelisiniz. Uzaktaysa mektup yazmalısınız. Bir yakın ölmüşse, benim yüreğim böyle şeyleri kaldırmıyor gibi bencilce bir mazeretle cenazeden uzak durmayın. Kötü günlerinde çok büyük bir engel yoksa yanında olun. Hastaysa veya evinde ağır hastası varsa mutlaka ziyaret edin, destek verin. Bazı kişiler böyle bir ziyaretin morallerini bozduğunu söyleyerek gitmiyorlar. Yine bencilce bir davranış. Hangisi daha önemli? Sizin moral durumunuz mu, zor durumda olan hasta bir arkadaş mı? Kendi işlerinize dalıp arkadaşlarını uzun süre arayıp sormayanlar, onların önemli günlerinde iyi veya kötü bulunmayanlar, bir gün gelir kendilerini yapayalnız bulabilirler. Boşu boşuna dememişler ne ekersen onu biçersin diye. O nasıl olsa anlar yanılgısına düşmeyin. Bir de çoğumuzun düştüğü bir hata vardır ki buna dikkatinizi çekmek istiyorum. İnsanlar arkadaşlarını severler ve onun da bunu bildiğini varsayarak, canım o yabancı değil ki, durduk yerde arayayım, nasıl olsa biliyor onu sevdiğimi. O anlayışlıdır, vaktimin olmadığını anlar, beni hoş görür diyerek pek bir yaslanırlar arkadaşlarını. Gerçekten de arkadaşlıkta karşılıklı anlayışlı olmak gerek. Ama o nasıl olsa kızmaz, o hoş görür diye işi ileriye götürenler, günün birinde onun da sabrının taştığının ve artık o hoşgörülü arkadaşını da eskisi kadar aramadığının farkına varırlar. İşte bu istemeden tamamen boş bulunarak yapılan bir hatadır. Arkadaşlarımıza, en azından yabancılara gösterdiğimiz özeni göstermeliyiz. Bir başka hata da içimize atmaktır. Diyelim bir arkadaşınız sizi kıracak biçimde konuşuyor veya şakalaşıyor. Bunu ona açık açık söylemeyip içinize attıkça ondan soğur, sonunda da koparsınız. Oysa karşınıza alıp sakin sakin sizi incittiğini, aradan fazla zaman geçmeden de baş başayken ona anlatırsanız dostluğunuzu kurtarırsınız. Belki o yaptıklarının farkında bile değildir. Özür dileyip bir daha bu tür şakaları yinelemeyecektir. Yok, eğer konuşmanıza rağmen devam ederse o zaten sizin dostunuz değil demektir. Bütün bunları bilmenin yolu içinize atmayıp konuşmaktan geçer. Arkadaşlarınıza kompliman yapmaktan çekinmeyin. Yeni giydiği kazağın rengi ona yakışmışsa bunu ona söyleyin. Bir konuda başarılı olmuşsa onu yürekten kutlayın. Bazı kişiler gördükleri güzel şeyleri söylemeyerek sanki o olay yokmuş gibi davranırlar. Bu düpedüz kıskançlıktır. Sizi takdir etmeyen, başarınızı paylaşamayan arkadaşlarınız aslında büyük bir yanılgı içindeler. Şöyle düşünün. O gün çok iyi bir gününüzdesiniz, giydiğiniz size yakışmış ve herkes bunu söylüyor da bir tek o arkadaşınız görmezlikten geliyor. Oysa siz ne onun görmezlikten gelmesiyle güzelliğinizi yitirip çirkin olacaksınız, ne de söylemesiyle dünya güzellik kraliçesi olup çıkıvereceksiniz. Siz neyseniz osunuz. Burada tek değişen bu tür kıskançlıklar sonucunda zarar gören dostluklardır. Diyelim çok güzel bir kompozisyon yazdınız ve öğretmeniniz sizi kutladı ama arkadaşınızdan yine çıt yok. Başarınızı sizinle paylaşamıyorsa bu dostluk nasıl güçlenir? Gerçek dostlar kötü günleri paylaştıkları kadar iyi günleri ve başarıları da yürekten paylaşabilmelidirler. Sadece kötü günde yanınızda olup, iyi gününüzde bucak bucak kaçan gamlı baykuşun, sadece iyi gününüzde sizinle olup kötü gününüzde yanınızda olmayan Ağustos böceğinden pek farkı yok desek yeridir. Kıskançlığın tutsağı olmayın. Bir de madalyonun öbür yüzü var. Yoksa kıskançlık duyan siz misiniz? Arkadaşınızı kıskandığınızı fark ettiniz ve buna üzülüyorsunuz. Hiç üzülmeyin. Kıskançlık insanın doğasında var ve pek çok kişi derece derece bu duyguları yaşar. Kimi kardeşini, kimi arkadaşını kıskanır. Burada yapılacak kıskançlık duygularını frenlemeye çalışarak arkadaşınızı kırmamaya özen göstermektir. Saçlarını çok beğendiniz ve kıskandığınızı hissettiniz diyelim. Bunu önce kendinize itiraf edin, sonra üstüne üstüne giderek arkadaşınıza saçlarını ne kadar güzel bulduğunuzu söyleyin. Hem onun yüzündeki mutlu gülümseme, hem de içinizden gelen bu dürtüyü yenebilmiş olmanın keyfi kendinizi çok daha iyi hissetmenize yol açacaktır. Ufak tefek kıskançlık duygularını bu yöntemi hineleyerek zamanla en aza indirebilir, yok edebilirsiniz. Bu arada da kendi güzelliklerinizi kendinize hatırlatın. Onun saçları güzel olabilir, sizin de uzun uzun kirpikleriniz var. Onun kompozisyonu iyi ise siz de iyi bir sporcusunuz gibi başarılı yanlarınızı düşünün ve bunları geliştirmeye çalışın. Ne yaparsanız yapın, kıskançlığın pençesinden kurtulamıyorsanız, bu duygular size hayatı zehir ediyor ve arkadaşlarınız aranızın açılmasına neden oluyorsa, o vakit bir psikologla görüşün. Onun yardımını isteyin. Bizlerde yaygın olan bir başka yanlış kanı da ruh doktoruna sadece akıl hastalarının gittiğidir. Bu kişinin doktora sadece ölümcül hale geldiği zaman gitmesi gerektiğini düşünmek kadar yanlış. Başınız ağrıyorsa, kolunuz ağrıyorsa ve geçmiyorsa doktora gider, ilacınızı alır ve rahatlarsınız, öyle değil mi? Ruh doktorlarıyla da durum aynı aslında. Bir sıkıntınız varsa, bunalım ve stres içindeyseniz, çok sinirliyseniz, bir takım olumsuz duygulardan kurtulamıyorsanız, aynen bir dahiliyeciye gider gibi ruh doktoruna gidip derdinizi anlatacaksınız. O size bazen ilaç vererek, bazen de sizinle konuşarak sorunun kökenine inecek, örneğin neden kıskançlık duyduğunuzu size açıklayabilecektir. Ve siz asıl nedeni öğrenince ferahlayacak, zamanla da bu duygulardan kurtulacaksınız. Böylelikle sorununuz büyük boyutlara varmadan, bu arada da kendinizi biraz daha iyi tanımış olarak çözümlenecektir. Onun için ön yargılarla kendinizi kısıtlayıp psikologlardan kaçmayın. Sorununuzun üstesinden kendi başınıza gelemediğinizde onlardan yardım isteyin ki size destek olsunlar. Hayatı size daha kolay yaşanır kılsınlar. Arkadaşlıkların sona ermesinin bir başka nedeni de bazen sizin aşama yapmanız arkadaşınızın olduğu yerde kalmasından kaynaklanabilir. Diyelim bir dönem birlikte bunalım edebiyatı yapıyordunuz. Her şeye olumsuz gözlerle bakıyordunuz. Derken bir gün siz değişmeye başladınız. Artık bunalım sizi bunaltmaya başladı. Bir şeyler yapmaya, değişmeye ve hayata gülerek bakmaya başladınız. Bütün bunlar büyümenin doğal evreleri. Arkadaşınız da aynı aşamayı yapmadıysa sizdeki bu değişikliği görmezlikten gelecektir. Hatta bu değişiklik nedeniyle size için için kızacaktır bile. İşte bu da parmak basılamayan, elle tutulur, gözle görülür nedenleri olmadan sona eren arkadaşlıklardan. Olumsuz, kötümser ve kıskanç kişilerden uzak durun. Moralinizi bozmaktan başka işe yaramayan ilişkilerdir bunlar. Arkanızdan konuşan, ağzı sıkı olmayanlar da arkadaşlarınıza layık değiller. Yıllar ilerledikçe yeni arkadaşlar edinin. Her yeni arkadaş size yenilikler, değişik görüşler getirecektir. Eski arkadaşlarınızdan da kopmayın. Onlarla paylaşılmış öyle çok şey var ki. Bu arada bir iki çürük yumurta çıkmışsa ne yapalım? Onlardan da vazgeçin, olsun bitsin. Mezuniyet töreni. Tebrikler, tebrikler. Sonunda lise yılları bitti ve mezun oldunuz. Mezuniyet töreninde okul bitiyor diye bol sevinç, bu arada şaka maka derken yaşamınızın bir bölümünün geçip gitmiş olduğunun farkına vararak ince bir hüzün, artık sizin de konuşabileceğiniz bir geçmişiniz ve gençlik deneyimleriniz var. Karışım içinde can dostlarınız, sevgili arkadaşlarınızla üniversite kapılarında buluşmak üzere vedalaştınız. Öğretmenlerle okul müdürü de artık o eski ürkütücü görünüşünü yitirdi. Onlar da sizlerle daha bir dostça, daha bir arkadaşlar. Ne de olsa yorgan gitti, kavga bitti. Ailenizin gurur dolu tüm bireyleriyle bol bol fotoğraflar çekildi. Öğretmenler annenizle babanıza sizin ne iyi bir öğrenci, istikbal vadeden bir genç olduğunuzu gülümseyerek söylüyorlar. Siz içinizden veli toplantılarında neden böyle konuşmadıklarını düşünmekten kendinizi alamıyorsunuz. Ve nihayet o büyük gece, mezuniyet gecesi. Giysiler dikildi, bir heyecan, bir telaş. Geceyi düzenleyenler günlerdir koşturup duruyorlar. Menü neler içerecek, müzik nasıl olacak, çiçekler nerelere konacak, şişirilen balonlar nerelere asılacak. Genç kızlar kuaförleri doldurup taşırıyor, giysiler son anda bir kez daha ütüleniyor. Delikanlılar ceket ve kravatları, beyaz gömlekleriyle ne kadar da yakışıklılar. Hiç de okuldaki hallerine benzemiyorlar. Rengarenk giysiler içinde genç kızlar da çok hoşlar. Kelebekler gibi oradan oraya koşuşturuyorlar. Kimisi ilk kez topuklu papuç giydiğinden azıcık garip yürüyor olsa da yine de çok çok güzeller. Kapıdaki karşılama komitesi anne babaları ve diğer akrabaları karşılıyor, yerlerine oturtuyor. Bu arada azıcık karmaşa, yer bulamamalar oluyorsa da herkes o kadar mutlu ki ufak tefek organizasyon hatalarını aldıran pek yok. Anne babalar aynı masaya düşen diğer anne babalarla yıllar nasıl da geçti, kayıt yaptırdığımız gün daha dün sanki gibi nostaljik konuşmalar yapıyorlar. Müdür beyin günün önem ve anlamını belirten dokunaklı konuşmasından sonra okulun orkestrası çalmaya başlıyor. Hiç de fena çalmıyorlar. Gerçi repertuarları kısıtlı olduğundan bazı parçalar tekrar tekrar çalınıyor ama olsun. Az önce de belirtildiği gibi herkes o kadar mutlu ve hoşgörülü ki bu bile sevimli görünüyor ve gençler kendi orkestralarına bir avaza eşlik ediyorlar. En büyük onların orkestrası, başka büyük yok. Derken birer ikişer dansa kalkanlar pisti doldurmaya başlıyor. Genç kızlar babalarıyla, delikanlılar anneleriyle dans ediyorlar. Bazı babalar kendi dönemlerinden kalma figürleri sergilerlerken anneler yüzlerinde ağırbaşlı bir gülücükle oğullarına ayak uydurmaya çalışıyorlar. Ve sonra gençler birbirleriyle dans etmeye başlıyorlar. Aile bireyleri ise övünç dolu yüz ifadeleriyle onları izliyor. Ne kadar da coşkulu dans ediyorlar. Kravata pek alışık olmayan tişört gençliği bir süre sonra kravatlarını gevşetmeye, lastik papuçlara alışık genç kızlarsa topuklu ayakkabıları vurmaya başladığından yerlerine oturunca masanın altında gizlice şık sindirayla papuçlarını çıkarıp uyuşmuş ayak parmaklarını oynatmaya çalışıyorlar. Gençler gecenin sabaha dek sürmesini istiyor. Anneler onların arzularının yerine getirilmesini düşünüyor. Babalarsa gizli gizli esneyip kimseye belli etmeden saatlerine bakarak daha ne kadar burada bu gürültüde oturacaklarını merak ediyorlar. Sonunda birkaç fedakar ve gönüllü baba çıkıp gençleri evlerine dağıtmaya razı oluyor da diğer ana babalar evlerine dönerek gençleri gönüllerince dans etmeye bırakıyorlar. Böylece bir dönem kapanıyor ve yepyeni bir başka dönem başlıyor yaşamınızda. Her bitiş yeni bir başlangıcın müjdecisidir özdeyişi, çok sevdiğim özlü sözlerden biri. Nedeni de bu sözler kişiyi geçmişe bakıp geçti diye üzülmekten alıkoyarak ileride uzanan yeni yaşam biçimlerine, yeni olaylara özendiriyor. Umut, destek ve heves veriyor. Evet. Biz de her bitiş yeni bir başlangıcın müjdecisidir diyelim ve yolumuza devam edelim. Yollar ayrılırken. Liseden sonra gençlerin yolları ayrılıyor. Kimi üniversite sınavlarını kazanamadı, kimi doğrudan iş hayatına atılmaya karar verdi. Kimisi de istediği bir üniversitenin sınavlarında başarılı oldu ve yeni bir döneme, üniversite yıllarına hazırlanmaya başladı. Bu dönemden önemli nokta durup kendinize "Ben gerçekten ne istiyorum?" sorusunu yeniden sormaktır. Kendinizi iyice sorgulayın, düşünün, yakınlarınıza danışın. Herkesi dinleyin ve sonra da kararınızı kendiniz verin. Bu noktada alınan kararların tüm yaşamınızı etkileyeceğini bilin. İşte onun için bu karar sizin olmalı. Neleri seviyorsunuz? Hangi meslekler sizi çekiyor? Peki bu sevdiklerinizi yapacak yeteneğe sahip misiniz? Öyle ya, sadece Zuhal Olcay'a ve Cihan Ünal'a imrendiğiniz için yeteneğiniz var mı yok mu araştırmadan tiyatro mesleğine atılırsanız, belki de bu işin sonu sadece ve sadece düş kırıklığı olacaktır. İstedikleriniz, kişiliğiniz ve yeteneklerinizle orantılı olursa, hayattaki başarı oranınız da o ölçüde yüksek olacaktır. Hoş, bunları sizler üniversite sınavlarına başvururken düşünmeye başladınız bile ve ona göre de sıralamanızı yaptınız. Ama bir de sınavda başarılı olamayanlar var veya okumak istemediklerini söyleyenler var. İşte bu dönem onlara bir kez daha düşünme fırsatı verecektir. Diyelim sınavda başarılı olamadınız. Dünyanın sonu gelmedi. Hem de hiç gelmedi. Mutlaka çok üzüldünüz. Kim üzülmez ki? Ama yaşam da budur işte. Her zaman kazanmak yoktur hayatta. Kimi zaman kazanır, kimi zaman kaybedersiniz. Oyunun kuralı bu. Yine bir özdeyiş, hayatta başarı, şans ve kendi gücümüz üçlüsünü şöyle anlatıyor. Yaşam bir kağıt oyunu gibidir. Dağıtılan kartlar şansınızdır. Bu kağıtlarla nasıl oynadığınızsa size ve yeteneğinize kalmış bir şeydir. Eğer üniversite sınavını kazanamadıysanız size pek de parlak olmayan bir kağıt çıktı diyelim. Ama o kağıtla da oyunu kazananlar var. Önce oturup neden sınavı kaybettiğinizi ama dürüstçe inceleyin. Yeterince çalışmadınız mı? Seçtiğiniz konu sizin yetenek alanınıza girmiyor muydu? Fen kurslarına katıldınız ama belki de sizin asıl alanınız sosyaldir veya güzel sanatlardır. Yoksa gerçekten bir şanssızlık eseri yarım puan gibi bir farkla mı kaybettiniz? Önce bunu belki de kurs öğretmeninizle tartışıp bulmaya çalışın. Sonra ne istediğinizi yeniden iyice bir düşünün. Diyelim üniversiteye gitmek istiyorsunuz. O zaman eğer yeterince çalışmadığınız kanısına vardıysanız bundan hala fırsat olamaz.